Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'dan merhaba, ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyenler, hem yakın coğrafyamız hem ülkemiz oldukça kritik günlerden geçiyor. Orta Doğu'yu kasıp kavuran ateş ülkemizi her geçen gün biraz daha güçlü bir biçimde tehdit eder hale geliyor. Uluslararası güç merkezlerin oyuncağı haline gelen terör örgütleri üzerinden ülkemizde uzun zamandır Iraklaştırılma, Suriyeleştirme projesi yürütülüyor. Yakın coğrafyamız yeniden şekillendirilirken ülkemiz PKK, DHKPC, IŞİD gibi terör örgütleriyle meşgul edilmeye çalışılıyor. Programımızda bu hafta ağırlıklı olarak Türkiye'yi hedef alan terörü konuşacağız. Özellikle Sultanahmet saldırısının perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Türkiye neden terör örgütlerinin hedefi haline geldi? Saldırının zamanlaması ve saldırının görünen ve görünmeyen yönleri neler anlatıyor? Alman turistlerin seçilmesi bilinçli bir tercih mi? Saldırıya iç ve dış basının yaklaşımı nasıl oldu? Tüm bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Saldırının farklı bir boyutunu daha masaya yatıracağız. Sevgili dinleyenler, evet, Orta Doğu'da cereyan eden vekalet savaşlarında örgütler en kullanışlı birer enstrüman olarak devrede. Vekalet savaşları bizzat onlar üzerinden yürütülüyor. DAEŞ'inden PKK'sına neredeyse bütün örgütler uluslararası çevreler tarafından manipüle ediliyor. Ancak İslam dünyasının bu anlamda manipüle edilmeye müsait bir zemini olduğu da yadsınamaz bir gerçek. İşte o müsait zemini bu konuda uzman bir akademisyen ile masaya yatıracağız. Sultanahmet saldırısının yanı sıra haftanın öne çıkan diğer gelişmelerini de vaktimiz ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Türkiye yeni bir terör saldırısı ile karşı karşıya. PKK, Doğu ve Güneydoğu üzerinden Türkiye'yi hedef alırken bir diğer terör örgütü IŞİD, Salı günü Sultanahmet Meydanı'nda bir taş ile birkaç kuş vurmak için devredeydi. Sultanahmet Meydanı'nda 34 kişilik Alman turist kafilesinin arasına giren IŞİD'li canlı bomba kendini patlattı. Saldırıda tamamı Alman, 10 kişi hayatını kaybetti. 8'i Alman, 1'i Norveç, 1'i Türk, 1'i Peru, 2'si Güney Kore vatandaşı, 15 kişi de yaralandı. İstanbul'daki saldırının ardından dünyanın dört bir tarafından teröre lanet yağdı. Saldırıyı kınayan birçok ülke Türkiye'ye başsağlığı diledi. İkiyüzlü Batı medyasının terör eylemleri karşısındaki tutumu ise bizleri şaşırtmadı. Ülkelerindeki kanlı terör eylemleri sonrasında rahatsız edici birçok görüntüyü ekranlarına taşımayan Batı medyası aynı hassasiyeti Türkiye için göstermedi. Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları başta olmak üzere Avrupa'daki hiçbir terör eyleminde kanlı fotoğraf ya da görüntü paylaşmayan Avrupa medyasının Sultanahmet'te meydana gelen saldırının ardından yayınladığı rahatsız edici görüntüler yaşanan çifte standardı gözler önüne serdi. Fransız medyası patlama sonrasında ambulansın içerisindeki bir yaralının görüntülerini kısmen buzlayarak servis ederken İtalyan medyası da görüntülerin bir kısmını buzlayarak etrafta yaşanan panik halini seyircisine ulaştırdı. Batı basını bizi şaşırtmadı da içerideki sözüm ona yerli kimi yayın organları şaşırttı mı? Tabii ki hayır. İşte Cumhuriyet Gazetesi Paris'teki terör saldırısı sonrası Fransa çocuklarına ağlıyor manşetiyle çıkmıştı. Her fırsatta Türkiye'yi terör ülkesi olarak göstermeye çalışan Cumhuriyet, vahşi saldırıyı da kullanarak Sultanahmet'teki terör saldırısı sonrası aynı hassasiyeti göstermedi. Gazete, katliam ülkesi manşetiyle çıkarak Türk turizminin ve İstanbul'un kalbinde canlı bomba eylemi gerçekleştirildiğini yazdı. Saldırının arkasında kimler olduğuna ilişkin farklı yaklaşımlar, yorumlar gündeme geldi. Davutoğlu Sultanahmet saldırısına dair IŞİD bir piyon örgüt. Biz arkasındaki gücü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. IŞİD'le Suriye rejimi işbirliği yapıyor açıklamasında bulundu. Sultanahmet saldırısı ile aynı gün düzenlenen operasyonlarda 6 Rus terörist yakalanması saldırının arkasında Rus parmağı olacağı yönünde haberler de basına yansıdı. Dağıstan kökenli IŞİD'lilerin talimatı Putin'in kuklası Çeçen lider Kadirov'dan aldığı yönündeki iddialar yine basınımızda yer aldı. Son dönemde Rus kökenli DAEŞ'li teröristlerin Türkiye'yi hedef seçmesi dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. 6 Ocak 2014'te DAEŞ'li Rusya vatandaşı Diana Ramazanova'nın kendisini infilak ettirmesi sonucu bir polis şehit olmuştu. Geçen hafta sonu Adana'da da terör örgütü DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye gitmeye hazırlanırken yakalanan Rus uyruklu GR adlı kadının ifadesi kirli tezgahı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. GR'nin emniyetteki sorgusunda Suriye'de canlı bomba eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp sansasyonel eylem yapacağını itiraf ettiği öğrenildi. Saflarında binlerce Rus vatandaşı bulunan terör örgütü DAEŞ ile Rusya arasındaki kirli ilişki son dönemde uluslararası kamuoyu tarafından da sorgulanmaya başlandı. Müslüman olmayan ülkeler arasında DAEŞ'e en fazla militanın Rusya'dan katılması ise dikkat çeken bir başka önemli unsur. DAEŞ saflarında savaşan Rusya vatandaş sayısının 4000'i bulduğu ifade ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl Ekim ayında Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinden DAEŞ saflarında katılanların sayısının 5000 ile 7000 arasında olduğunu açıklamıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Suudi Arabistan doğumlu Suriye vatandaşı teröristin kim olduğuna ilişkin ilginç bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Times gazetesi Sultanahmet Meydanı'nda bombalı saldırı düzenleyen bombacıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. İngiliz Times gazetesi Sultanahmet'teki bombalı saldırıyı düzenleyen Nebil Fadli'nin annesinin Hristiyan olduğunu ve Fadli'nin 2014'te IŞİD'e katıldığını yazan bir habere yer verdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete Fadli'nin annesinin babasıyla evlendikten sonra İslam'ı seçen Ermeni kökenli bir Hristiyan olduğunu yazıyor. 8 yaşına kadar Suudi Arabistan'da yaşayan Fadli'nin ailesiyle birlikte başkent Şam'a gittiği belirtiliyor. Daha sonra da ailenin memleketi olan Türkiye'ye 8 kilometre mesafedeki Halep'in Menjib kasabasında yaşamaya başladığı kaydediliyor. Saldırıya ilişkin diğer detayları programımızın ikinci bölümünde konuşmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Bu bölümde saldırı ile bağlantılı daha farklı bir boyutu gündeminize taşımak istiyoruz. O da bu saldırıyı gerçekleştiren, kullanışlı birer enstrüman haline gelen örgütlerin beslendiği ideolojiyi masaya yatırmak istiyoruz. El-Kaide, IŞİD, Boko Haram gibi örgütlerin ideolojilerini, hangi öğretiler, belki de çoğu ihlaslı diyebileceğimiz kişileri İslam'a ve onun müntesiplerine en büyük kötülüğü yapacak bir ruh haline sokabiliyor. Nasıl bu denli nefret doğurabilecek eylem ve söylem içinde hareket edebiliyorlar? Bu minvalde gündeme gelen diğer soruların cevaplarını bu noktada uzman bir isim olan Çağdaş İslami Akım ve Hareketler konusunda araştırmalarıyla bilinen Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara ile konuşacağız. Mehmet Ali Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli Hocam, hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini meşgul eden Sultanahmet saldırısını konuşuyoruz. Saldırı ile neyin hedeflendiği, neden Türkiye'nin hedef seçildiği gibi bu bağlamda gündeme gelen soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Ancak biz sizinle saldırının siyasi, konjektürel, stratejik hedeflerini bir kenara bırakıp saldırının arkasındaki örgüt olarak ön plana çıkan IŞİD'in beslendiği ötekileştirici, tepkirci yaklaşımı, ideolojiyi vaktimiz ölçüsünde konuşmak isteriz. Malumunuz hem yani Orta Doğu'da cereyan eden vekalet savaşlarında bir anlamda maymuncuk gibi kullanılan bir örgüt var. Uluslararası çevreler tarafından manipüle ediliyorlar. Ancak İslam dünyasını bu anlamda manipüle edilmeye müsait de bir zemini var. Böyle bir vaka var. O müsait zemini irdelemek istiyoruz. Yani El-Kaide, IŞİD, Boko Haram gibi adı ne olursa bu örgütlerin ortaya çıkmasından bu yana görsel ve yazılı medyada, akademik camiada işte başta Selefilik ve Vahabilik olmak üzere bu örgütlerin ideolojik anlamda beslendikleri damara ilişkin pek çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Buna rağmen hala bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu da söylemek mümkün açıkçası. Öncelikle söz konusu örgütlerin beslendiği ideolojik damara ilişkin bizleri ve dinleyenlerimizi kısaca bilgilendirir misiniz?
Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi bu anılan yapılar beslendiği yerler itibarıyla daha çok Vehhabilik ve Selefiliğe dayanıyorlar. Bu yapılar köklü geleneksel yapılar, yeni yapılar değil. Ehli hadis geleneğine dayanıyor Sünnilik içinde. Fakat o damar, o çizgi üzerinde ciddi bir kırılma olmuş zaman içinde. Şimdi bu tür dışlamacı, tekfirci veyahut şiddet yanlısı davranışlar, tutumlar nereden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, öncelikle iman tarifi noktasında bir farklı yaklaşımın, Sünnilik içindeki bir farklı yaklaşımın olduğunu öncelikle söylememiz gerekiyor. İmanın üçlü tarif edilmesi, yani imanın söz ile ikrar, kalpte, gönülde tasdik, buna ilaveten bir de amellere dökülmesinin imanın şartı olarak görülmesi, belki bakışta bir problem yokmuş gibi görünüyor ama işte Vehhabinin vesaire tarihi içinde 18. yüzyılda ortaya çıkışında bu vurgunun fazlaca öne çıktığını görüyoruz. Yani ben amellerinde, davranışlarında, fiillerinde eğer İslam'a aykırı bir tutum görürsem senin imanının olmadığını söyleme hakkım var yahut imanı en azından sorgulama hakkım var diye bir sonuç çıkabiliyor. Bunun aslında Sünnilik dışındaki en önemli örneği tarihteki haricilik yapılanmasıdır. Haricilik zihniyetidir, düşüncesidir. Hariciler de yine imanı bu şekilde anlayarak Hazreti Ali'yi, işte Muaviye bin Ebu Süfyan'ı ve birçok Müslümanı, hatta Hazreti Osman'ı tekfir etmişlerdi. Onları kendileri gibi tekfir etmeyenleri de tekfir etmişlerdi. Yani Arapçada bugünkü bazı grupların, aşırı grupların kullandığı şekilde ve men lem kefir kafiran fakat kefer, yani kafiri tekfir etmeyen de kafirdir şeklinde, yahut men şekke fi küfri kafirin fakat kefer, kim kafirin küfründe şüphe duyarsa o da kafirdir şeklinde çok ileri aşırı yorumlara kadar gidebilmişler. Tekfirle de tabii yetinmemişler tek başına. Tekfirin sonrasında tekfir ettikleri şahıs ve gruplara karşı da cihat adı altında yahut emri bil maruf, nehyi anil münker adı altında şiddet uygulamışlar. Onların mallarını, canlarını helal görebilmişler. Aslında bu söylediğim husus dini bakımdan bu yapıları motive eden en önemli husus. Yani öncelikle bunu söyleyelim.
Evet. Sayın hocam, şimdi selefi ve selefilik dendiği zaman tek bir anlayıştan söz etmek mümkün değil herhalde. Islahatçı selefiler, devrimci selefiler, Vehhabi selefiler gibi farklı selefi gruplardan bahsediliyor. Nedir farklılıkları bu grupların kendi aralarında?
Şimdi Suudi Arabistan'da özellikle işte üniversite çevrelerinde yahut resmi ve sivil toplum kuruluşlarında yer alan selefi alimler var, hocalar var. Bunlar siyasi dışı olmaya özen gösteriyorlar. Yani öncelikle şunu söyleyeyim, hepsi aslında mesela iman tarifinde olsun, ondan sonra diğer hadislere bakışlarda, Kur'an'ın yorumlanış usulünde, metodolojisinde aynı görüşe sahip olsalar da, aynı fikirde olsalar da, İşte özellikle siyasete girme, siyaset ile uğraşma konusunda birbirleriyle uyuşmuyorlar. Bu söylediğim resmi ve sivil toplum kuruluşlarında daha çok kendilerini gördüğümüz kesimler, işte namaz, oruç, ibadetler, ondan sonra sakal, işte kadının örtünmesi, peçe, İşte kıyamet alametleri vesaire, bunlar üzerinde daha çok konuşuyorlar, yazıyorlar. Ve yine selefiler içinde bir başka yapı ise daha İslamcı bir gayeyle yola çıkıyorlar. Yani İslamcılıkla bir nevi selefiliği meczediyorlar. Aynı potada eritiyorlar. Fakat bunların hepsi kendilerini cihadi selefiye diye isimlendiren gruplar değil. Çünkü cihadi selefiye denen yapılar, bunlar bu ismi cihadist diye Batı medyasında geçiyor. Bunlar hakkında bu şekilde cihadiler vesaire deniyor ama kendileri de aynı ismi kullanıyorlar. Yani bu Batı'nın taktığı bir isim değil sadece. Evet. Kendilerine de biz cihadi selefiyiz dediklerini görüyoruz yazdıklarında, çizdiklerinde. Bunların bir kısmı sadece siyasal gayelerle yola düşmüşken bir kısmı demin de bahsettiğimiz tekfir ve şiddet, terör konusunda daha aşırı yorumlara gidiyorlar ve kendileri de zaten böyle yapıların ya öncüleri oluyorlar ya da bizzat içinde faal olarak yer alıyorlar.
Evet. Mehmet Ali Bey, şimdi Selefi'nin bu denli yayılmasına ilişkin pek çok şey yazılıp söyleniyor. Söz konusu örgütlerin yayılmasında siyasi konjonktürün etkisi nedir diye sorsak, Selefiliğin yayılması ile asıl kaybedenin kim olduğu sorusuna ilişkin neler söylenebilir?
Evet, yani bu aslında çok önemli bir konu. Biz bu grupların beslendiği damarların dini yapımız içinde küçük de olsa olduğunu söylüyoruz. Bunu inkar etmek mümkün değil. Fakat şu anda bu aşırılığı doğuran bir takım siyasal gelişmelere, sosyal gelişmelere de gözümüzü kapatamayız. Öncelikle bu tür aşırı yapıların son 15-20 yıldır işgale uğramış İslam topraklarında olduğunu görmezden gelemeyiz. Afganistan, arkasından Irak, Suriye'de olup bitenler, hatta bu grupların İslam dışı saydığı Şii bir devlet olarak, Şiiliğin devlet halinde tecessüm ettiği bir yapı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin işte Yemen'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki tecavüzkar bir takım davranışları, Amerikan işgalleri söylediğim ülkelerde, bütün bunlar bu aşırılıkların tezahür etmesine zemin hazırladı. Yani bu gibi yerlerde insan hakları ihlal ediliyor. Emniyetsizlik had safhada. İnsanlar çoluk çocuklarını koruyamıyorlar. Sünni kesimler örneğin Irak'ta siyasetten dışlanıyorlar. Haklarında idam kararları çıkıyor. Suriye'de baştaki diktatör ne yaparsa yapsın, ne kadar cürümler işlerse işlesin, hala bir takım güçler tarafından destekleniyor. Evet. Hemen yanı başında Filistin sorunu hala çözülemedi. İsrail Gazze'de ve Batı Şeria'da astığım astık, kestiğim kestik bir halde ve Batı ülkeleri buna hiç ses çıkartamıyor. Ses çıkartmamakla da kalmıyor, destekliyorlar. Bütün bunlar, yani ezilmişlik, itilmişlik duygusu ve Arap Baharı'nın Arap kışına dönmesi, demokratik İslami taleplerin önünün kesilmesi, yani barışçıl yollarla yönetime uzanma, yönetimi elde etme imkanlarının ortadan kalkması, tekrar diktatörlerin askeri darbelerle iş başına gelmeleri yahut iç savaşlara bu ülkelerin itilmeleri. Ha, demek ki bu iş böyle demokrasiyle olmuyor, barışçıl yollarla olmuyor, hakla, hukukla olmuyor. O zaman demek ki bu işin tek yolu şiddet şeklindeki bir algıyı kendiliğinden doğuruyor. Evet. Bu dışlanmış kesimler, bu ezilmiş kesimler, bu pastadan hakları olan payları alamayan kesimlerde bu tür aşırı yapılara daha meyilli bir hale kendiliğinden geliyorlar. Onların gönüllü taraftarı olma, yani gönüllü olmasa bile zorunlu olarak karşı tarafın saldırısı karşısında çoluk çocuğunu korumak, kendini korumak için. Evet. Bunlarla işbirliği yapma durumunda kalıyorlar. Bunu görmezden gelemeyiz.
Evet. Mehmet Ali Bey, şimdi İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim gündemin sıcak gelişmelerinden biri. İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin mezhebi mi yoksa ulusal çıkarlar mı olduğu yönünde farklı analizler yapılıyor. Sizce bu gerilimin köklerinde ne var? Mezhebi farklılık mı yoksa etnik ulusal çıkarlar mı daha ön planda?
Ya hayır, yani bir ortada mezhep savaşı var. Yani ben mezhep savaşı yok denmesi taraftarı değilim. Yani çünkü ortada görünen mezheplerin çatışması. Mezhepler üzerinden devletler, yapılar, örgütler birbirlerinin karşısına dikiliyorlar. Ama bu mezheplerden çıkan savaşlar mı derseniz, hayır derim ben. Çünkü mezhepler tarih boyunca hiçbir zaman inançlarından dolayı veya farklı ibadet şekillerinden dolayı, farklı hükümle, ahkam, fıkhından dolayı çatışmazlar. Yani mezhepler kendi başlarına bırakıldıklarında aslında birbirleriyle barışçıl bir şekilde yaşarlar. Tarih boyunca uzun zaman sürecinde gördüğümüz budur. Fakat bu durum siyasi çıkarlar, stratejik çıkarlar, ekonomik çıkarlar sahibi bir takım güçlerin devreye girmesiyle sonlanır. Bu rekabet hali, yani siyasette, ekonomide vesaire rekabet hali mezhepleri de kullanışlı bir araç olarak görür. Çünkü mezhep kimliği tetiklendiği zaman, yani kendi halinde bırakılmazsa, onu siz ateşlerseniz çok yakıcı, yıkıcı bir hal alır. Bu kuvvetli bir silahtır. İnsanları daha kolay motive etme aracıdır. İnsanlar mezhepler üzerinden daha kolay ikna olurlar. Belki sizin siyasi çıkarlarınıza ikna olmazlar ama mezheplerine, mezhebi kimliklerine bir saldırı algısıyla karşı karşıya kaldıklarında hemen sizin yanınızda yer alabilirler. Yani siyasiler bunu çok iyi kullanırlar. Ve mezhep savaşları dediğimizde budur aslında tarih boyunca. Yoksa itikat ve fıkıh savaşları değildir bunlar. Bugünkü yaşananlarda, özellikle bahsettiğiniz iki ülke arasında yaşananlarda bunun bir benzeri. Yani İran güya Şiiliği temsil ediyor. Suudi Arabistan işte kendine göre bir Sünniliği temsil ediyor. Sanki Sünnilik Şiilik çatışıyor gibi görünüyor ve çatışıyor gerçekte. Sanki mezhebi gruplar çatışıyor ama bu ortada siyasi bir rekabet var. Çok geriye giden bir siyasi rekabet var. Evet. Bölgede.
Evet. Yani son bir soru olarak vaktinizi aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da istifade edici oldu. Şimdi Batı'nın son dönemdeki Orta Doğu siyasetinde özellikle Sünni Şii geriliminde Şiilerden yana bir tercihte bulundu. Bu yönde politikalar geliştirmeye ve izlemeye başladığı yönünde kanaatler dillendiriliyor. Öncelikle siz bu kanaate katılıyor musunuz? Katılıyorsanız böyle bir tercihin sebeplerine ilişkin sizin tespitlerinizi öğrenmek isteriz.
Ben bu kanaate katılmıyorum. Yani Batı'nın akıllı politikacıları, Batı'nın akıllı stratejistleri böyle bir şey yapmazlar. Neden? Çünkü en fazla %10'luk bir Şii dünya vardır. Geri kalan %90 kendisini bir şekilde Sünniliğe nispet etmektedir. Yani %80'i 90'ı küstürüp de %10'la iş yapmak, iş götürmek akıllı kişilerin, yapıların yapacağı bir iş değildir. Ancak şu an yani İran'da güçlü bir aktördür Orta Doğu'da. Batı bana kalırsa kendisiyle işbirliği yapabilecek odakları, yapıları çoğaltmak istiyor. Yani sadece Türkiye ile kendisini İsrail ile yahut Suudi Arabistan ile kısıtlı kılmak istemiyor. Farklı partnerlerle iş yapmak istiyor. Böylelikle yani şunu da söylemek istiyor. Yani ben sadece size muhtaç değilim. Yani benim farklı ortaklarım da var. Ben onlarla da bölgede kendi çıkarlarım doğrultusunda işbirliği yapabilirim. Ben bu kanaatteyim. Yani evet. Bu ortaklıkların çeşitlenmesidir. Yoksa bir tarafla işbirliği yap, öbür tarafı bırakma şeklinde bir şey olduğu kanaatinde değilim. Bu olacak bir şey değil yani. Zaman zaman Selefi kesimlerden işte zaten Şiiler tarih boyunca Haçlılarla ittifak yaptılar. Aynı durum yeniden ortaya çıkıyor şeklindeki kanaatlerin çok isabetli olmadığını düşünüyorum.
Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli vakitlerinizi ayırdınız. Evet. Bizleri bilgilendirdiniz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkaya'ya bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Bu bölümümüzde bizlere Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Her zaman olduğu gibi birinci bölümümüzde Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarını konuşmuştuk ve ikinci bölümümüzde de buna devam edeceğimizi söylemiştik. Birinci bölümümüzde saldırıların arkasındaki örgütlerin ideolojik boyutuna değinmiştik. Birazcık daha bu bölümümüzde siyasal güncel boyutuyla terör saldırılarını konuşmayı sürdüreceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Malumunuz Türkiye sistematik bir saldırı altında. Bir taraftan Güneydoğu'daki PKK terörü, diğer taraftan IŞİD terörü. Başbakan Davutoğlu, DAEŞ piyon, asıl aktörü araştırıyoruz ifadesinde bulunmuştu. Asıl aktörün kimler olduğuna ilişkin tahminde bulunmak çok da zor değil aslında. Ne dersiniz? Türkiye neden terörün hedefi haline geldi ve bu anlamda terörün arkasındaki odaklara ilişkin sizin tahminleriniz neler?
Öncelikle terör artık nasıl ki dünyada çok uluslu şirketler vardır. Yani bildiğiniz bilinir bir markanın perde gerisinde çok değişik ülkelerden hissedarlar vardır. Bir Alman firması diyebilirsiniz ama Avustralya'dan, Kanada'dan ortakları vardır. Terör de buna benzedi artık. Çok uluslu ve asimetrik bir şekilde mücadele söz konusu. Yani şu anda bir saldırı var Sultanahmet Meydanı'nda ve Almanlara. Öncelikle şuna bakmamız gerekiyor. Zaman ve mekan önemlidir. Neden şimdi ve neden onlara? Yoksa terör böyle gelişi güzel yapılan bir hadise değildir. Mesela bir canlı bombayı Suriye sınırından İstanbul'a kadar üzerindeki bombalarla getirmiyorsunuz siz. Yani mümkün olduğu kadar hiç sabıka kaydı olmayan kişilerden seçiyorsunuz ve yolda bir polis araması da olsa ne yapacaksınız? Yani Türkiye'de yüz binlerce Suriyeli var, bir tanesi de odur deriz. Ama düzeneyi hazırlayan başkası, buluşturan başkası ve geride sürekli daha geriye daha geriye gidildiği zaman bir akıl vardır. Şimdi terörle ilgili hadiselere baktığımızda birincisi DAEŞ'in de PKK'nın da PYD'nin de Kandil'in de ya bütün bu DHKPC dediğimiz aşırı sol fraksiyonlarında perde gerisinde nasıl ki bunları bir elin beş parmağı gibi düşünelim. Bir kol var, bu kolun da gerisinde bir beyin var. Yani dünyadaki bu terör hadiselerinde düşündüğümüzde bu işten kim ne kazanıyor ne kaybediyor muhasebesini yaptığımızda aşağı yukarı sağlaması bize sonucu veriyor. Şimdi birincisi o Silopi, Cizre, Sur ve benzeri bu hendeklerin kazıldığı ilçelerde bunlar kendilerince bir tıpkı Suriye'de olduğu gibi kanton denemeleri yaptılar. İşte o çözüm sürecinde olduğu gibi her şey devam edecek gibi baktılar ve yöre halkına da dediler ki nasıl olsa devlet burayı bize bıraktı. Yani son tahlilde siz bizimle kalacaksınız, hesabınızı ona göre yapın diye Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımıza. Fakat devlet kararlılıkla oraya gidince şimdi diyelim ki 10 tane mahallede siz askere polise karşı kurşun atıyorsunuz. Alanınız daraldıkça imha edilme riskiniz artıyor demektir. Yani en sona kalan dönemde en büyük teröristler kayıp verecektir. İşte o ana gelince bakıyorsunuz Türkiye'de bir anda hiç duymadığınız çevrelerden feveranlar başlıyor. Aman silahlar sussun. Bakın ne kadar masumane bir cümle.
Çocuklar ölmesin.
Silahlar sussun, çocuklar ölmesin. Ya tamam da niye,
çocukların kim öldüğünü,
niye bizim mahallede, kimlerin elinde olduğu, bizim mahallede niye hendek kazılmıyor? Hı hı. Niye İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de değil de buralarda? Buralarda hendek kazılırken bu hendekler kimin iş makinasıyla kazındı? Belediyenin. Belediyeye kim oy verdi? O hendekler kazılırken bir kere oradaki topyekün bir suçluluk var. Yani oradaki sıradan sivil halktan tutun da belediye yönetimine, ona, onların yapılırken ki mülki idare amirlerine kadar, yani bu silsile şeklinde gider. Fakat son tahlile baktığımızda niçin Almanlar, hı hı, niçin Alman Çeşmesi'nin yanı ve Sultanahmet Meydanı? Çünkü Türkiye artık durdurulması gereken bir aktör olarak görünüyor. Dünya ekonomileri tepe taklak giderken, mesela Çin borsası açıldı kapandı yılbaşından hemen sonra, açıldı kapandı ve Çin ekonomisi bir türbülansa girdi.
Küçülmeye giden bir şey var.
Rusya petrol fiyatlarının tepe taklak gitmesiyle birlikte şu anda kendi içerisinde şeyden yiyor. Yani amiyane tabirle cepten yiyor. Yani önceki rezervlerini harcıyor. İşte böyle bir dönemde Türkiye %4 büyüme gerçekleştirmiş.
Yani saldırıyla hedeflenen Türkiye'nin ekonomik anlamda
bütün
büyümesi.
Bütün pazarları. Ekonomik alanda, siyasi alanda, her alanda Türkiye'nin önünü kesme, bariyer kurma. Mesela bunlardan biri de turizmdir. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin düşünelim ki 160 milyar dolar civarında bir ihracatı var. 35 milyar dolar civarında da 35 milyon turist geliyor, bir 30 milyarın üzerinde de bir turizm geliri var. Hı hı. Şimdi baktığınızda da 35 milyon turistin 5,5 milyonu tek başına Almanlardan oluşuyor. Hı hı. Ve en çok para harcayanlar da, yani turistin de zengini var, fakiri var. Yani hı hı. Bulgaristan'dan da turist geliyor ama onlar işte Trakya'da alışveriş yapmaya gelip gidiyorlar. Hı hı. Bu nedenle Almanların Türkiye'ye gelmesini engellemek. Ama bir de şöyle bir durum söz konusu. Mesela yazın tatilciler Antalya'ya gittiğinde der ki ya Almanlar bizden daha ucuza kalıyor otellerde. Hı. Hı. Sebep şu, Almanlar Ocak'ta, Şubat'ta rezervasyonlarını yaparlar. Hı hı. Yani Ağustos'taki, yani genelde onlarda gelenektir. Ocak, hı hı, Şubat, Mart'tır. Hı hı. Şimdi dikkat edin, rezervasyonların tam başladığı dönem. Hı hı. En çok gelen turist Almanlar ve en çok turistin geldiği yer Sultanahmet Meydanı, bir şey. Yani nokta bir mesaj bu. Bir diğer konu da mesela Merkel şunu söylemişti, Alman şansölyesi. Türkiye 2 milyondan fazla mülteciye bakıyor. Biz 250 bin Avrupa'ya gelen mülteciyin nasıl bakacağımız konusunda bir karar veremedik ve Türkiye'ye verdiğimiz taahhütleri de yerine getiremedik. Biz önce kendi ödevlerimizi yapmalıyız çağrısında bulunmuştu. Yani Fransa'da önceki saldırıya maruz kalmadan François Hollande Türkiye'yi haklı çıkarır beyanatlarda bulunmuştu. Nedense Türkiye'den yana bir beyanatta bulunan kişilerin hemen akabinde böyle saldırılara maruz, evet, kalınıyor.
Ya bu enteresan tabii, dikkat çekici bir şey. Yalnız şu da vurgulanıyor, mesela bugünkü köşe yazarlarına da yansıyan bir şey, dediniz ki hedeflenen Türkiye'nin turizmi. Öyle olsa deniyor bu görüş, evet, öyle olsa deniyor. Sultanahmet'te değil de bu akıl vermek gibi olacak ama bu gidip Kapalı Çarşı'da yapılsa, daha turistik bir bölgede olsa ve daha çok kişi etkilenebilir. Dolayısıyla bu anlamda daha çok netice alınabilecek eylem Kapalı Çarşı'da gerçekleştirilecek olan bir intihar saldırısı. Bu anlamda Türk turizmine daha çok büyük darbe vurur deniyor. Dolayısıyla dediklerinize katılmakla birlikte bu boyutu da var. Ama göçmen hadisesinde ve mülteciler konusunda Almanya'nın izlediği farklı bir politika var. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran en azından daha geniş kapsamlı bir mülteciyi ülkelerine konuk ettiler. O anlamda Almanya'ya bir mesaj verildiği de söyleniyor. Peki neden Almanların mültecilere daha çok ellerini açması Almanya'yı hedef haline getirir?
Şimdi Avrupa'da malumunuz ülkeleri iki gruba ayırabiliriz. Güneyliler ve Kuzeyliler diye. Güneyde bu Latin grubunda olanlar zaten borç batağı içerisindeler. Yani Kuzeyde Anglo-Sakson ülkeler, ki bunların liderliğini, lokomotifini de Almanya yapıyor. Hala üreten, ihraç eden ve büyüyen bir ekonomiye sahipler. Fakat yaşlanan ve genç nüfustan da mahrum bir ülkedir. Bu nedenle geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Almanya Doğu Avrupa'dan karşıladı bu genç ve dinamik iş gücünü. Mesela Bulgaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya adeta boşaldı. Evet. Yani birçok genç nüfus Almanya'ya aktı. Fakat ikinci versiyon olarak Almanya bu mültecilerden de faydalanmayı düşünüyor. Zaten bizim aldığımız gibi kabul etmiyor Almanya. Genelde kalifiye eleman olacak belli bir mesleği statüsü olan insanlar alıyor ki direkt Alman ekonomisine katkıda bulunsun diye. Bir de bazı noktalarda Almanların hesapları İngiltere ve Amerika'yla bazen de Rusya'yla örtüşmeyebiliyor. Çünkü ülkeler kendi gelecek planlamalarında farklı kulvarda olabiliyorlar. Bu nedenle de bu terörist saldırıda Alman turist kafilesine yapılan saldırı Almanya'ya da bir anda verilmiş mesajdır diye düşünüyorum.
Evet, şimdi bu Almanya ve mülteciler konusu açılmışken daha sonra değinecektik ama hazır bu konulara gelmişken bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi belki yılbaşı gecesi yaşanan mülteciler Almanların taciz hadisesi oldu. Mültecilerden kaynaklanan ve bu olay mültecilerin taciz hadisesinden hareketle mültecilere yönelik yine bir öfkeseli bahane edilerek ortaya çıktı. Ne dersiniz, bu mülteci krizi Avrupa için daha konuşulacak şimdi, konu haline gelir mi?
Pegida hareketi var orada malumunuz. Evet. Irkçı yabancı düşmanı bir harekettir. Yani pireyi deve yapıp orada belki olur ya 3-5 tane mülteci kadınlara tacizde bulunmuştur vesaire ama bunu sanki Orta Doğu coğrafyasından gelen bütün mülteciler tacizci, katilmiş gibi hatta hepimizin işte hepimiz Charlie Hebdo'yuz deyip o karikatür krizinde veya o karikatür dergisine yapılan saldırıda Türkiye'de bir sürü destek gösterileri yapılmıştı. Aynı dergi yeni sayısında sabah görmüştüm. Charlie Hebdo. O kıyıya vuran kızımızın karikatürünü yapmış. Aylan Kürdi'nin. Ve diyor ki Aylan ölmeseydi o da tacizci olarak bizim sınırımızdan.
Büyüyünce tacizci olacaktı.
Yani öldüğü daha iyi. Gibi bir noktaya getiriyor. Bu çok vahim bir durum ancak Avrupa'yı da kendi içerisinde tek bir bütün olarak düşünmememiz lazım. Mesela Almanya ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Almanya'nın güneyinde Münih bölgesi ve daha çok Katolik olan Almanlar devletçi, ırkçı ve yabancı düşmanıdır. Daha kuzeyde Hamburg, Kuzeyren-Vestfalia eyaletinin olduğu yerdekiler protestan ağırlıklı sosyal demokrat görüşte olanlar ise yani yabancılara karşı daha hoşgörülü ve toleranslıdır. Mesela Türkiye'den Almanya'ya gidip de orada uzun yıllardır yerleşmiş, yaşamış ve Alman vatandaşı olan insanlarımız kendileri dindar ve cami cemaati olmasına rağmen orada sağ muhafazakar partilere değil sosyal demokrat partilere oy verirler. Yani çünkü orada dünyada da evrensel olarak sol ve sosyal demokrat demek en alttakilerin, ezilenlerin, kimsesizlerin kimsesi olmak. Bizde solla Kemalizm ve birbirine karıştırıldığı için darbecilik vesaire yani bizdeki akla gelenle Avrupa'daki solun ki gerçek sol Avrupa'daki soldur. Çünkü öyle olması gerekir. Ama bugün Türkiye'de kenar mahallelerde bakıyoruz. AK Parti'ye oy veriyorlar. Türkiye'de İstanbul'da mesela Beşiktaş'ta, Etiler'de, Nişantaşı'nda sol oy alıyor. Bu absürt bir durumdur. Ama Almanya'da hakikaten işte bir Pegida gibi Fransa'da da aynı şekilde ülkenin kaymağını yiyen zenginlerin işte Katolik Hristiyanların olduğu yabancılara hiç iyi gözle bakmayan bir grup olduğu gibi bir de insan hakları ve bunların da bu dünyada bu gezegende yaşama hakları olduğunu bunlara da insanca muamele yapılması gerektiğini savunan bir grubun bütün Avrupa Birliği ülkelerinde ve Almanya'da olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani orası da tek yekpare değil.
Evet. Kalan vakitlerimizde diğer konulara da vaktimiz kalsın düşüncesiyle Suriye gündemine geçelim. Suriye'de Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları son dönemde bir hayli arttı. Okullar, anaokullarını hedef alıyor. Rus uçakları, yani Rusya'nın Suriye'de Çeçenistan taktiğini uyguladığı yönünde haberler var. Rusya'nın Suriye'de düzenli hava saldırılarına bakılarak işte sivilleri hedef alması, işte sivil seyretme taktiğini akla getiriyor. Bunu Çeçenistan'da uygulamıştı Rusya. Yani Çeçen savaşçılara kara gücüyle alt edemeyeceği için hedefi sivillere yönelttiymişti, evet. Rusya. Neden bu taktiği uyguluyor? Hadi önceden DAEŞ'i hedef almıyor ve diğer muhalif güçleri hedef alıyor tarzında eleştiriler vardı ama şimdi hadise direkt sivillere kadar vardırdı yani saldırganlığını.
Burada vahim olan Amerika'nın ve bütün Batı Avrupa ittifakında zımnen buna destek veriyor olması. Hı-hı. Yani aslında
buraya gireceğim bu arada, sözünüzü kesmiş olacağım ama geçen Cezire'de bir tartışma programı vardı. Bu dik konuşuluyordu. Moskova'dan bağlanan Rus bir analist, o da onu vurguladı. Yani böyle bir şey olsa, Rusya sivilleri vuruyor olsa Amerika tepki gösterir gerekçesine sığındı. Yani bunu inkar ediyor, sivilleri biz bombalamıyoruz diyor ama gerekçe olarak da böyle bir şey olsa Avrupa ve Amerika bize tepki gösterirdi, Rusya'ya tepki gösterirdi diyor.
Aslında böyle bir şey var. Avrupa'nın, Amerika'nın tepki göstermemesinin sebebi de normal şartlarda bu Cerablus'tan itibaren Türkiye 90 küsur kilometrelik o hat boyunca Amerika ile birlikte bir güvenli bölge oluşturacaktı. Fakat bakıyoruz ki ne PYD'nin, PKK'nın, ne Rusya'nın, ne Amerika'nın, ne İsrail'in, ne de İran'ın hiçbirisinin işine Türkiye'nin güvenli bir bölge oluşturması gelmiyor. Hı hı. Artı hiç kimsenin de IŞİD'le, DAEŞ'le savaşmak gibi bir niyeti yok gibi gözüküyor. Hı hı. Yani onun orada varlığı, bütün mesela normal şartlarda Rusya gelip orada bir bomba atmış olsa bunun ne oluyor diye sorulması gerekirdi ama diyor ki DAEŞ'i bombalıyorum diyor. Hı hı. Ama ne gariptir ki hala Suriye içerisinden DAEŞ'e katılımlar var. Hı hı. Bombalananlar Özgür Suriye Ordusu taraftarları, bir taraftan rejim güçleri, bir taraftan DAEŞ güçleri. Hatta en son Türkiye'den obüslerle Özgür Suriye Ordusu'na destek verildi. 3-5 köy DAEŞ'ten kurtarılıp temizlenip bu Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne gelince güney bölgelerden rejim arabalar, otobüslerle DAEŞ'leri takviye edip oraya getirdiği söyleniyor. Bağımsız gözlemciler tarafından. Yani şu anda rejim sıkıştığı için kendine iki tane nefes borusu buldu. Biri Türkiye sınırındaki PYD'lileri buldu ki onları lojistik olarak destekleyen de rejimdir. Hı hı. İkincisi de bu DAEŞ'i buldu. Ve bunların elindeki sofistike silahlar da yine batıdan geliyor. Yani envanteri oradan. Bu nedenle hiç kimse kendi kendini kandırmasın. Şu anda Rusya'da, Amerika'da, bütün batı dünyası da Türkiye'nin Orta Doğu'yla bağını kesme adına bir operasyon yapılıyor ve işin hedefinde de, yani biraz iddialı gelecek ama, Türkiye işin merkezinde yer alıyor. Hı hı. Yani bugün hem içerimizdeki hainler vasıtasıyla, hı hı, hem de dışarıdaki çok uluslu bir kumpas vardır. Türkiye şu anda en az 10 tane ülkeye karşı savaşıyor. Evet. Yani bunun fazlası var, eksiği yoktur bu coğrafyada. Bu nedenle milli birliğimize, beraberliğimize en çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz.
Bir dönemde ama çıkıyor kendilerini akademisyen diyen
bu akademisyenlerle ilgili konu da yeri gelmişken bir kere cümleyle, hı-hı, ifade edeyim. Bu dünya hep neme lazımcıların yüzünden geçmişte. Yani büyük devletler, imparatorluklar ve yapılar batmıştır. Ve ben üniversitede amfide bile görüyorum, 50 kişilik bir sınıfta 40-45 tane vatanını, milletini seven, yani sağcısı solcusu öğrenciler vardır. Ama 3-5 tane hain organize oluyor ve dersin havasını
kaçırmaya çalışıyor.
Kaçırmaya ve gündem belirlemeye çalışıyor. Ve orada şunu söylüyorum. Artık biz hoca olarak, herkes, askeri, polisi, siyasetçisi, bu konuda dik duracak ki en az işte bu hainler kadar da bizim sesimiz çıkacak ki silmeleri gerekiyor. Ve bugün bakıyorsunuz yani %100 haksız olduğu bir konuda bu sesi çıkarıyor. Ben de şöyle bir örnek veriyorum. Yani sizin bir imalathaneniz var. 10 tane işçi çalıştırıyorsunuz. O işçi eline bir afiş atsa, sizin bu imalathanenizle ilgili sizi karalayıcı afiş atsa sokağa, sadece o sokağa, ertesi gün onun işten atarsınız. Evet. Sen ekmek yediğin buraya ihanet ettin diye. Ve şimdi hala
ifade özgürlüğü olarak ya
göremeyiz. Gitsin yani. O zaman işten attıktan sonra mesela devletten ayrılsın bu akademisyenler, ifade etsinler. Yani gitsinler New York Times'ta, Washington Post'ta, BBC'de istediği kadar beyanat versin. Kimse onların fikir ve düşünce özgürlüğüne karşı değil. Buradaki problem şu, ahlaki olmayan. Siz hem devletin bir memuru statüsündesiniz, hem de devleti
yalanla itham
ve olmayan bir şeyle suçluyorsunuz. Hı. Ya bu da artık son noktadır. Yani diyelim ki Washington'da Amerikan parlamentosunda bir milletvekili çıkacak. Diyecek ki biz sırtımızı işte işi de dayadık, El-Kaide'ye dayadık, işte şuraya dayadık, buraya dayadık. Ya böyle bir şey olur mu? Veya Fransa'da, Almanya'da vesaire. Veyahut da bir akademisyen çıksın, desin ki ben işte Yahudilerin karşısındayım, düşmanım, veyahut da işte herhangi bir terör örgütü lehinde bir şey söyleyebilir mi? Ya biz bunu ifade özgürlüğü falan değil, bu bizim kısaca aymazlığımızdır ve meydanı bu insanlara bırakmamızdır. Bu nedenle tepki göstermemiz gerekiyor. Bir konu daha kaldı. Hı. İsterseniz bu petrol fiyatları ve Rusya ile ilgili.
Yani petrol fiyatları, ekonomik boyutuna da değinmiş olalım haftadan dış politika gündemine ilişkin. Dediğiniz gibi sürekli düşen, bu 30'ların altına düştü mü bilmiyorum.
30 dolar civarında.
30 dolar civarında, yani günlük olarak değiştiği için. Evet. Tabii bunun en çok etkilenen ülkelerin başında Rusya geliyor. Yani biz programımızda söylemiştik Rusya'nın Suriye'deki hava harekatının çok uzun soluklu olamayacağı, onu da ekonomiye bağlamıştık. Rusya ekonomisi alarm veriyor. Borsa evet. Sürekli düşüyor ve ruble dolar karşısında değer kaybediyor. Ne dersiniz?
Şimdi Rusya'nın Suriye'ye ilk girdiğinde hatırlarsanız programımızda demiştik ki 6 aya kadar bu iş hallolursa Rusya için problem yok. Hı hı. Ama 6 aydan sonra her geçen ay Rusya ekonomisi için bu kaldırılması güç bir yüktür ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki uğradığı akıbetin bir benzerine burada Rusya maruz kalabilir. Belki de işte Amerika'nın Rusya ile anlaşması, bir takım tavizler vermesi, Rusya'nın insan haklarını ihlal eden bir sürü uygulamasına göz yummasının bir sebebi de bu olabilir. Rusya günde 3-4 milyon dolar civarında para harcıyor, bomba atıyor ve bunun parasını da kimseden alamayacaktır. Hı hı. Suriye'de yakın bir gelecekte bir masa kurulacaktır. Bu paylaşım olacaktır. 1918'de Osmanlı'nın yıkılmasından sonra İngiliz ve Fransızların yapmış olduğu bu haritayı şimdi Amerika, Rusya, Çin ve bu masaya Türkiye'yi almamak üzere bir senaryo geliştirmeye çalışıyorlar ve Türkiye de buna itiraz ediyor. Yani diyor ki bu benim mahallemde, eğer siz bir ameliyat yapacaksanız burada ben müdahil olurum diyor. Ve inşallah da son söz olarak şunu ifade edeyim. Türkiye güçlü olduğu sürece, Türkiye dik durduğu sürece onların yapmış olduğu bütün hesaplar tekrar gözden geçirilecektir. Ve onlar A planı olmayınca B, C planları uygulayacaklardır. Ve biz dua edelim ki sadece Türkiye için değil, bütün İslam coğrafyası için Türkiye'nin güçlü olması 21. yüzyılda bizim güçlü olmamızla hemen hemen eşdeğerdir diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka konumuz daha vardı ama vaktimiz kalmadı. Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki diplomasi trafiği yoğunlaştı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman Pakistan'daydı. Başbakan Nawaz Sharif ile görüştü. Pakistan'ın pozisyonu, özellikle bu Suudi Arabistan önceliğinde kurulan teröre karşı İslam işbirliği ne asker verip vermeyeceği tartışılıyordu. göreceğiz bakalım. Yine temkinli yaklaşmış Pakistan.
Kısa bir tereddüt yaşadı. Çünkü Pakistan içerisinde de %10-15 civarında bir nüfus var. Bunu düşünerek biraz temkinli yanaştı ama Pakistan'ın genel duruşu Suudi Arabistan'la paralellik gösteriyor. Çünkü ileride böyle büyük bir kapışma olduğunda Pakistan'ın hangi safta durduğu çok önemli. Hem nükleer silahlara sahip hem de 190 evet. milyonluk bir nüfusu vardır. Bu da göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bir Dünya Gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.
Hayırlı akşamlar.